Profesör Doktor Ekrem Buruk İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Nasılsınız?
Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşuna gideceğiz. Yaklaşık 100 yıllık bir yolculuktan bahsedeceğiz.
Evet. 1923 senesinin 6 Ekim'inde İstanbul 4 senedir devam eden müttefik işgalinden kurtulmuştur. Bu İstanbul'un renkli tarihinde enteresan bir sayfa teşkil eder. Yani hem şehrin tahliyesi ve bunun sebepleri hem de bu yaklaşık 4 sene zarfında
yaşananlar
4,5 sene, 5 sene hatta 5 sene, 18'in Kasım olduğuna göre 5 sene zarfında yaşananlar enteresan bir sahne teşkil eder.
Tabii işgal kelimesini kendi topraklarımız için kullanmak üzücü. Ama ne olduğunu anlayabilmek için önce o günlere dönelim. O 4 yıl boyunca ne yaşandığını, kimin nasıl tepkiler verdiğini, sosyal hayatın, kamusal hayatın nasıl değiştiğini, yönetimin nasıl değiştiğini ve İstanbul sanki işgal altında değilmiş gibi yaşayanları, ardından da işgalden kurtuluşunu konuşalım.
Evet, bir kere İstanbul niçin işgal edildi? Yani bunu az çok herkes biliyor ama yine de bir hülasa etmekte fayda var. 1914-18 arası Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi'ne girdi. Bu harp Osmanlı Devleti'nin, Almanya'nın, Avusturya'nın ve Bulgaristan'ın yani 3-4 müttefikin mağlubiyetiyle neticelendi. Ve bu mağlubiyet 4 sene süren bir harbin neticesi olduğu için faturası da ağır oldu. Yani kısa küçük bir mevzi harbi olsa bu kadar ağır olmazdı. Bir Cihan Harbi diye bilinen bir harp bu. Hı hı. İlk defa böyle bir tabir kullanılıyor. Ondan sonra ikincisi var. Muhtemelen ikisi birbirinin devamı aslında. Tek bir Cihan Harbi vardır diyenler var. Bu Cihan Harbi'nin faturası ağır olmuştur. Bu faturayı Almanlar da, Avusturyalılar da, Türkler de ağır ödemişlerdi. Yani sadece Türkler değil. Şimdi tabii ajitasyon yapmanın gereği yok. Yani biz mahvolduk çünkü bizi sevmiyorlar. Çünkü biz Türk'üz, Müslümanız. Onlara yapmadı. Öyle değil. Yani Almanya'yı da çökerttiler. Avusturya'yı da mahvettiler. Yani Avusturya çok daha zarar gördü. Almanlar...
Başka bir devlet.
Evet. Almanlar Türklerden çok daha büyük zarar gördüler. Yani Almanya ve Avusturya'nın 1. Cihan Harbi neticesinde uğradığı zarar Türklerin fevkalade fazladır. Üstelik harp içinde de onlar maddi ve manevi olarak çok kaybı uğradılar. Bir kere Osmanlıların kaybettiği insan sayısının birkaç misli Almanya ve Avusturya kaybetti.
Savaşa giriş tarihleri itibariyle de fark
tabii,
olduğu düşünülürse.
Onlar birkaç ay önce girdiler. Savaşın mimarları Avusturya ve Almanya'dır. Aslında Almanya'dır. Avusturya onlara uymuştur. Türkiye hiç üzerine vazife olmayan bir harbe tamamen ahmaklık derecesindeki hayallerle, yani Avrupa'yı, Afrika'yı tekrar fethetmek gibi, hatta Türkistan'ı tekrar fethedip Turan İmparatorluğu kurmak gibi hayallerle girdi. Bunların hayal olduğunu o zaman herkes biliyordu. En basit insanlar bile biliyordu. Sadece baştakiler bunun farkında değillerdi. Çünkü onlar Almanya'nın inanılmaz gücüne büyülenmişlerdi, güveniyorlardı. Halbuki ortada bir de realite vardı. Dünyaya hakim olanlar, ulaşım ve haberleşmeye hakim olanlardır. O da Almanlar değil, İngilizlerdi. Yani donanması en güçlü olan İngilizlerdi. Sonra Fransızlar, sonra Ruslar, Almanya sonra geliyordu. Alman donanması 1. Cihan Harbi'ne hiçbir şey gösteremedi. 2. Cihan Harbi'ne bir miktar gösterdi. Ama 1. Cihan Harbi'ne hiçbir şey gösteremedi. O zaman hava kuvvetleri bu kadar güçlü değildi. Ama yine İngilizlerin vurucu bir hava kuvveti vardı.
Ama tabii o savaşa dahil olan, sonradan dahil olan ve savaşı bitiren güçleri de
evet,
belki konuşmak lazım.
Tabii, doğru.
Aynı zamanda işte belki 1. Dünya Savaşı biterken, Avrupa'da pek çok şey değişirken dünya yeni bir güçle de tanıştı.
Doğru, 1. Dünya doğru. Savaşı yani 1. Dünya Savaşı'nın galibi kimdir diye sorduğunuz zaman Amerika Birleşik Devletleri evet, der herkes. Yani artık dünyanın süper gücü 1815'ten beri tam 100 yıldır bütün dünyayı idare eden, o ne derse o olan İngiltere yavaş yavaş artık dünya sahnesinden çekiliyor. Yine güçlüdür harbin galipleri arasında olduğu için ama ortaya yeni bir figür çıkıyor. Rusya değişik bir versiyonda ama esas olan Amerika'dır.
Yani mesela katılmasaydı Amerika evet, şu anda başka şeyleri konuşurduk.
Konuşuyor olurduk evet, aynen öyle. Aynen öyle.
Türkiye Amerika, için de başka şeyleri
evet,
konuşurduk.
Evet aynen öyle. Amerika harbin sonunda dahil oldu ama harbin bana sorarsanız bütün nimetlerini Amerika değiştirdi. Çünkü Fransa ve İngiltere çok yenilmiş ve mağlup, yorulmuştu. İngiltere çok şey kaybetti. Yani 1. Cihan Harbi'nde de, 2. Cihan Harbi'nde de İngiltere harbin galibi olduğu halde harbin neticelerinden çok az şey kazanabildi. Bu da enteresandır. Yani herkes İngiltere'yi, ama İngiltere çok kazandığının 10 mislini bu harpler sebebiyle kaybetti. Şimdi Osmanlı Devleti demiyoruz artık Türkiye, çünkü Jön Türkler iktidardadır artık. Osmanlı İmparatorluğu'nun eski ruhu kalmamıştır. Jön Türkler hayalperest bir avuç genç imparatorluğu batırdıktan sonra 1918'de kaçtılar, tekrar dönmek üzere. Dönmeden önce de burada bazı adamlarına talimatlar verdiler. Dediler ki Anadolu'ya çekilin, bir işgal vaki olursa orada mücadeleyi devam ettirin ve iktidarı tekrar biz elimize alalım. Biz vazgeçmeyiz bu işten dediler. Yani bir yenilmek falan bizi. Ama biz memleketi terk etmeliyiz. Memleketi terk ettiler. Bunlar herkes. Cemal Enver, Talat, Cemal ve diğerleri. 1918 senesinde harp bitti. Çünkü Suriye cephesi çöktü. Yani Osmanlı Devleti'nin son mağlubiyeti Suriye cephesindedir. 7 cephe var biliyorsunuz. Kafkas cephesi, Çanakkale cephesi, Irak cephesi, Kanal cephesi, Suriye cephesi, Galiçe cephesi. Bu cephelerden hepsinde, Çanakkale hariç, hepsinde mağlubiyet aldı Osmanlı Devleti Türkiye. Yenildi. Muazzam bir yenilgi. Harpte Çanakkale'deki galibiyetin arkasından 2,5 sene müttefikler Türklere dokunmadılar.
Sadece 100 yıl önce aslında şu anda başka ülkelerin toprakları, evet, içinde olan, evet, o zaman bizim olan topraklar için savaşmışız.
Savaştılar, evet.
Şimdiki vatan gençlere, toprakları. Tabii şimdi anlatabilmek ne kadar zor değil mi?
Zor ama o zamanlar öyleydi.
Ya da şimdi mesela oradakilere, oradan gelenlere, oraya gittiğimizde ne işimiz var, evet, diyoruz. Halbuki
yani o zamanki vatan telakkisi farklıydı. Evet, farklı. Neticede Suriye cephesi çöktü. Suriye cephesi çökünce artık Osmanlı Devleti'nin, yani Türkiye'nin elinde hiçbir şey kalmadı. Mütareke istediler, ateşkes ve Mondros mütarekesi imzaladı. Mütareke terkten gelir. Karşılıklı olarak silah terk etmek demektir. Limni Limanı'nda imzalandı. İmzalayanların heyetin başında Rauf Bey var ki sonradan Ankara Hareketi'nin en büyük liderlerinden bir tanesidir. Hatta Atatürk'ün, daha doğrusu Mustafa Kemal Paşa'nın o zamanki ismiyle alternatifidir Rauf Bey. Çünkü o zaman için iki popüler şahsiyet, birisi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Rauf Bey'di. Birisi Anafartalar kahramanı, diğeri Hamidiye kahramanı olarak halk arasında tanınır, karizması vardı. İddiaçı olmakla beraber iddiaçı olarak bilinmeyen, yani askeri kahramanlıkları iddiaçı hüviyetlerini örtmüş.
Biraz da galiba insanlardı. Son zamanda o karakterden diye de o kimlikten de uzaklaşmış isimler.
Uzaklaşmayı tercih ettiler. Yani iddiaçılığın felakete gittiğini görünce bunlar zeki insanlardı. İddiaçı hüviyetinden de sıyrıldılar. Yani batan gemiden atladılar gayet tabii olarak. 30 Ekim İslam Mondros Mütarekesi'nde müttefiklerin tehlikeli gördükleri yerleri işgal etme hakkı var. Buna dayanarak daha 2 hafta olmadan, yani mütarekenin imzalanmasının 2 hafta geçmeden İstanbul fiilen işgal edildi. Aslında bu bir işgal değildir. Hı hı. Yani resmen bir işgal yok. Mağlup olmuş bir devletin baş şehrini, galiplerin gelmesi, onları tekrar bir faaliyetin içine girmesin, tekrar savaşa
kontrol
sebebi. Kontrol, evet, kontrol. Yani
bu geleneksel, yani rutin midir? Geleneksel rutindir. Değil mi?
Rutindir. Tabii, rutindir. Tabii. Yani Almanlar yenildiği zaman Berlin işgal edildi. Fransızları yendikleri zaman Almanlar Paris'e geldiler. Yani bu rutindir. Şimdi bir misal vereyim. Biriyle güreştiniz. Onu yere yatırdınız. Arkanızı döndünüz. Filmlerde çok olur. Hemen arkadan atlayıp sizi devirir. Veya yenersiniz hasmınızı. Siz arkanızı dönersiniz. Çizmesindeki bıçağı çıkarıp size saplar veya ateş eder. Filmlerde bu çok oluyor. Bu hakikatte de böyle. Galipler de diyor ki biz sizi mağlup ettik tamam da, yani bir pislik çıkartmayın. Onun için başşehri biz kontrol altında tutmalıyız. Bu normal rutin bir şey. Yani İstanbul'un işgalinden daha tabii bir şey yoktur. Tabii olmayan bu işgal ve işgal sonrasında yaşananlardır.
Kimler işgal etmiştir? Bir kimler gelmiştir, evet, ona da bakalım.
Şimdi
isterseniz.
Müttefikler çok kalabalık olmakla beraber İstanbul'u 3 kuvvet işgal etti. O zamanki süper güçler. İngiltere, Fransa ve İtalya. Yani İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar. İstanbul'u bu 3 müttefik, büyük müttefik işgal etti.
Birlikte
Ruslar çekilmişlerdi. Ruslar çekilmişlerdi çünkü Ruslar 1917'de ihtilal sebebiyle harpten çekilmişlerdi. Yani Allah'tan onlar işgal etti. Onlar işgal etseydi çok daha fena olurdu. Onların işgale katılmaması bir nimet oldu. İstanbul deyince biz daha önce de söylüyoruz. Herkes farklı şeyler anlıyor. Sur içini Fransızlara verdiler. Galata yakası, Beyoğlu yakasını İtalyanlara verdiler. Karşı tarafı da İngilizlere verdiler. Üsküdar tarafını da. Yani üç tarafı bölüştüler. Bu ne demektir bölüşmek? Yani her üç işgalci ülkenin mümessili burada oturacak. Birer mümessilleri var. Bunları komiser deniyor. Komiser mümessil demektir. Temsilci demektir. Biz komiser deyince hep polis komiseri anlıyoruz. O da polis temsilcisi. Yani hükümetin temsilcisi.
Asayişten sorumlu aslında.
Evet. Oradaki, değil mi? Bunlar Türk hükümetinin mütarekeyi bozucu işler yapmasını engellemek, halkın taşkınlık yapmasını engellemek ve en mühimi kötü bir sicili var malum Türklerin. Yani Ermeni ve Rumlara yaptığı zulümler sebebiyle hala daha binlerce gayrimüslim yaşıyor. Bunların emniyeti, iddiaları buydu. Biz bunları korumak için buradayız. Ve bir beyanname neşrettiler. İşgal geçicidir. Biz burada kalıcı değiliz. Sulh anlaşmasının imzalanmasına kadar biz burada sadece asayişi sağlayacağız. İç savaşa mani olacağız. Ve hükümetin mütareke ahkamına aykırı hareketlerini engelleyeceğiz. Bu kadar bizim bir şeyimiz yok. Şimdi işgal deyince insanlar şöyle anlıyorlar. Padişahın hiçbir salahiyeti yok. Hükümetin hiçbir salahiyeti yok. Her şeye İngilizler, İtalyanlar... Hayır öyle değil. Normal Osmanlı Devleti varlığını devam ettiriyor. Padişah esir değildir. Hükümet esir değildir. Normal faaliyetlerine devam ediyor. Ama bu faaliyetlerinizin bir sınırı var. Nedir bu sınır?
Ne demek, evet.
İşgal kuvvetlerinin yayınlamış oldukları harekete aykırı davranamazsınız. Yani siz işte ordu kuramazsınız. Askeri harekata girişemezsiniz. Vesaire vesaire. Yani size çizilen sınırın dışına çıkamazsınız.
Aslında günlük hayatı düzenlemeye devam edecekler.
Evet, normal.
Ama onun dışında askeri herhangi bir tasarruf da
normal idare devam ediyor. Yani Osmanlı Devleti varlığını devam ediyor. İşgal olması bir şeyi değiştirmiyor. Yani normal hayat devam ediyor. Bu çok kişinin tarafından bilinmez. Zannedilir ki yani Osmanlı Devleti'nde işgali olunca İstanbul her şey İngiliz'e. Hayır, öyle bir şey yok. İngiliz'e hatta bazıları bazı şeylerin çözülmesi için, yani haksızlığa uğradığını düşünenler İngilizlere, İtalyanlara ve Fransa'lara müracaat ediyor. Onlar dedi biz karışamayız. Bu hükümet meselesi. Ama ikna olurlarsa haksızlığa uğradığını rica ediyorlardı şeye. İlgili bakan, müdür, hatta padişah efendim. Böyle bir haksızlığa uğradı. Bunu lütfen düzeltir misiniz? Ya bunun çok misalleri vardır. Bilge Kris'in İşgal Günlerinde İstanbul diye çok güzel bir kitabı vardır. Yarı akademik, yarı popüler bir kitaptır. O günleri merak edenler, yani 1918-23 arasını merak, onu tavsiye ederim. Okunmaya değer bir kitaptır, güzel bir kitaptır. Onun dışında da General Harrington, İngiliz mümessili, komiseri, 1920-23 arası. Ondan önce Humboldt'tu, daha sonra o geldi. Türk dostu, Türk sempatizanı ve Ankara Hareketi'nin organizatörlerinden, Lozan Anlaşması'nın, mütarekenin mimarlarından.
Şimdi tam da bunu konuşacağız aslında. Yani, nasıl silah?
Türk tarihinin en enteresan ve hiç bilinmeyen şahsiyeti General Harrington.
Mütareke döneminde bu kadar silah Anadolu'ya nasıl gittiği geçti? Konuşacağız.
Onun hatıralarını okumalarını tavsiye ederim. Şimdi İstanbul işgali günlerinde tabii ki İstanbul'da bulunan Rumlar ve Ermeniler bu işgalden memnun oldular. Onlara hak vermek lazım. Çünkü savaş zamanının mağdurlarıydı onlar.
Peki ne değişti hayatlarında?
Hayatlarında bir şey değişmedi. Onların yalnız şöyle bir ümitleri vardı. Yani bu işgal gayrimüslimler üzerindeki Türk hakimiyetini zayıflatacaktır. Yani limite edecektir. Onların öyle bir beklentisi vardı. Yoksa normal, İstanbul normal hayatını devam ettirdi.
Ama o dönemin yazılarında, çizgilerinde, işte onların konuşma biçimleri, sosyal hayattaki davranışlarının böyle biraz değiştiğini, biraz o zamana, artık buranın patronu biziz havasında yazıp çizdikleri.
O zamana kadar ezilmiş insanların biraz da patron olmasını tabii karşılamak lazım. O zamana kadar hep ezilmiş, hakaret görmüşler.
Öyle mi gerçekten?
Son zamanlar öyle tabii. Ben yalnız şimdi bir şey konuştuğumuz zaman
tamamına
devre devredir. Evet. Yani Osmanlı Devleti 600 sene. Yani Türklerle gayrimüslimlerin bir arada yaşaması 1000 sene. Bu 1000 senenin her zamanı aynı değildir. Son 10 yıl Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin ezildiği, aşağılandığı, öldürüldüğü, mallarına el konulduğu, sürgün edildiği, sadece gayrimüslimlerin değil gayri Türklerin de, Araplar, Arnavutlar. Bunu da söylemek lazımdır. Eğri oturup
yani
doğru konuşmak.
Yani sadece İslami değil aynı zamanda Türkçü bir akım da mı vardı?
Türkçü ve İslamcı görünen bir akım vardı. Yani bu biliyorsunuz ne Türklüğün icabıdır, ne İslamiyet'in icabıdır. Yani 1000 yıllık bir İslami anane var. Ondan evvel bir Türk ananesi var. Burada böyle görülmeyen şeyler. Son 10 senede İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Müslüman Türk, onların kimliği oydu. Müslüman Türk. Müslüman, yani Müslüman olacak, Müslüman olmayanlara karşı tavrı var ve Türk olacak. Türk olmayanlara tavrı var. Bu 10 yılın yanlış politikaları elbette ki işgal devrindeki Rumları ve Ermenileri fevkalade cesaretlendirdi. Hatta şımarttı. Hı hı. Refik Halit'in, Halide Edip'in, Yakup Kadri'nin mütareke devrini anlatan romanları vardır. Sodom ve Gomorra gibi romanları vardır. İstanbul, yani bunların okunması mütareke zamanındaki sosyal hayatı biraz mübalağalı da olsa, hı hı, Türk tarafından görüyor da olsa ortaya seriyor. Ahlaki bir zaaf, ekonomik problemlerin ve askeri mağlubiyetlerin getirdiği bir sosyal çöküntü, buna bağlı olarak sosyal hayatın değişmesi, dini hayatın zayıflaması, ahlaki zaaf. Onun için Sodom ve Gomorre'dir ismi. Ahlaksızlığın sembolize eden iki şehirdir bunlar. Yakup Kadri'nin romanının adı. Şimdi mütareke devrini tabi uzun anlatmaya gerek yok. Çünkü bizim mevzumuz İstanbul'un kurtuluşu. Hı hı. Ama mütareke devrinde karakter budur. İstanbul işgal altındadır. Arada sırada sokaklarda İtalyan karabinyerleri, İngiliz askerleri geçmektedirler. Hı hı. Bunların içinde tabi küstah, ukala, kişilik bozukluğu olan insanlar.
Vatandaşla da çatışmaları.
Vatandaşla çatışan. Yaşandı. Tabii vatandaş da hırlı durmuyor. Yani karşısında bir İngiliz askeri gördü mü tahrik
doğal
oluyor.
Doğal olarak sonuçta ülkeniz işgal altındaysa, evet, ve onun sembolü,
ama,
onun askeri
ama
görürseniz.
Ama gerçekçi olmak mı? Benim babamın eniştesi mesela istasyon şefiyken bir İngiliz askerini dövüyor. Pendik'te. Hatta onlara göre öldürüyor. Bana göre öyle bir ölüm yok. Dövme var ve kayboldu ortadan. Kaçtı. Aylarca Samandıra'da, Aydos dağlarında, mağaralarda yaşadı. Arkadaşlar ona yemek getirdiler. Yine bir Cevat Bey vardı, yüzbaşı. O bir çarşaflı kadınla yan yana yürüyen bir İngiliz zabitini Galata Köprüsü'nden Haliç'e atıyor. Yani bunlar tabii normal karşılanacak bir...
Tahrik etmek için yapıyorlar, bunlar da tahrik oluyorlar.
Tahrik olmak da kabahattir. Tahrik etmek ne kadar kabahatse... Tahrik, yani aklı başında adam tahrik olmaz. Yani tahrik eden adam düşük karakterli bir insandır. Bilerek veya bilmeyerek yapsa bile de öyledir. Ona da aynı şekilde cevap vermek bu böyledir. Yani mütareke zamanında böyle hadiseler yaşanmış. Ama bunun dışında bir de şu olmuş. Bu da çok küstahça hareketler. İhtiyaçları olan binalara el koymuşlar. Yani çıkın buradan, biz buraya oturacağız.
Özellikle tarihi binalar.
Tarihi binalar. Fakat burada da benim tahkik edebildiğim kadar daha ziyade Jön Türklerin evleri. Hmm. Yani savaşa sebebiyet veren, zaten onların bir kısmı kaçmış. Yerlerinde hizmetçilerini bırakmış veya ailesini bırakmış adam kaçmış. Veya orada hala oturuyorlar. Araştırdığınız zaman onları görüyorsunuz. Zaten Enver Paşa'nın ailesini tahliye ediyorlar Kuruçeşme Sarayı'ndan. O da amcası Sultan Vahidettin'e gidiyor. Diyor, evladım diyor, bunlar işgalci, ellerinde silah var. Bana çıktı silah, ben de çıkacağım diyor Dolmabahçe Sarayı'ndan. Yapacağımız bir şey yok. Hmm. Savaş mı yapalım, senin evini kurtar. Siyasi bir cevap veriyor Naciye Sultan'a. Şimdi böyle hadiseler de yaşanmıştır o zamanlar. Ama anlatılanlar mübalağalıdır. Yani gerek Rum Ermenilerin taşkınlıkları, gerek işgal kuvvetlerinin İstanbul'da yaptıkları mezali, bunlar mübalağalıdır. Ama bunun mübalağa edilmesi de normaldir.
Pek çok meşhur söze de aslında konu olmuş o yıllar. Döneceğiz tekrar. Ya da tamam, söylemek ister misiniz şimdi?
Devam edelim. Aradan sonra devam edelim.
Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul'un işgali tarihe mal olmuş, sözlere de
evet,
dönem olarak ev sahipliği yapmış.
Şimdi İstanbul'un işgali zannedildiği kadar reaksiyon doğurmadı halkta. Tabii karşılandı. Çünkü mağlup oldunuz, baş şehrinize galiplerin yerleşmesinden tabii bir şey olamaz. Ama tabii her gün burada yaşayan insanların içi kan ağladılar. Yani Boğaz'da düşman zırhlıları, sokaklarda düşman
acı
askerleri.
Acı bir şey. Hani diyorsunuz ya, kendine sahip çıkmak.
Bir de yani
çok
altı,
zor bir şey,
bir de
sahip
6
olmak.
Asırlık bir imparatorluğun varisiniz. Siz bir müstemleke, bir Zambiya değilsiniz yani. Bu tabii o zaman mesela gazeteler, yazılar yazdılar. Meşhur Süleyman Nazif'in Kara Bir Gün yazısı.
Öyle
biraz
değil
daha sonra
ama. Mesela biz olsak başka bir başlık mı atarız gazeteci olsak?
Çok normaldir. Yani biraz evvel söylediğim gibi tahrik olmak kötü, yanlış bir hareket ama tabii bir reaksiyondur. Evet. Elbette reaksiyon. Buna işgal kuvvetleri çok fazla reaksiyon göstermedi. Yani tabii bir şey olarak gördü. Halkın tabii bir reaksiyon olarak gördü. bu hadiseleri. Ama birkaç ay sonra İzmir'in işgali çok büyük reaksiyon doğurdu. İstanbul'da mitingler tertiplendi. O zamana kadar görülmemiş iki tane, üç tane, belki daha fazla miting tertiplendi.
Çünkü İstanbul'un işgali doğaldı süreç içinde, evet, ama
İzmir beklenmiyordu. İzmir'e niye çıktın? Hem de Yunanlılar. Mesela İngilizler işgal etseydi İzmir'i hiç bu kadar reaksiyon doğurmazdı.
Bunun arkasında kurgu vardı tabii, bizim yıllarca yayınlarda konuştuğumuz.
Şimdi deveci ölürken develerden helallik istemiş de deveciler, develer demiş ki biz sana hakkımızı helal ederiz de sen kervan giderken önümüze eşeği bağlıyordun ya, o bize çok ağır geliyordu. Hmm. Onu helal edemeyiz demişler. Hmm. Şimdi Türkler de, İngilizler, Fransızlar, hatta İtalyanlar İzmir'i işgal etse bu kadar reaksiyon göstermezlerdi. Yunanlılara işgal, zaten o da bir kurgu sizin dediğiniz gibi. Yani oraya Yunanlıların gitmesi, bizim iş elimiz dolu, adamımız yok, kusura bakma yapamayacağız değil. Oraya Yunanlıların çıkarılması daha sonraki hadiseler için bir kurguydu ve bu kurgu muvaffak oldu. Hmm. Yani Yunanlar için değildi İzmir.
Hala o kurgunun,
Osmanlı Devleti'nin yıkılması içindi.
Hala o kurgunun izleri devam etmiyor mu,
evet,
sizce?
Evet, elbette. Elbette. İşte bu zaman zarfında İstanbul'un işgalinde bir hareket teşekkül etti. Eski iddiaççıların, yani İstanbul'da kalmış olan iddiaççıların, bir dakika dedi, yani İstanbul işgal edildi. Muhtemelen İstanbul'un istikbali iyi değil ama bizim elimiz Anadolu var. Ermenileri de kovduk Anadolu'dan. 3-5 Rum kaldı, onları da kovarız. Biz Anadolu'da tekrar iktidarı ele alırız. Zaman ne gösterir belli olmaz. Sonra belki İstanbul'u da alırız, Edirne'yi de alırız, Makedonya'yı da alırız. O biliyorsunuz o iddiaçların idealleriydi. Hayalleriydi. Ve bunlar bir ekip kurdular. İşte Karakol Cemiyeti veya Müdafaa-i Milliye Mimmim grubu denilen gruptur. Bunların başında eski iddiaçılar var. Kara Kemal Bey, Atatürk'ün yakınlarından. Ayıcı Arif, Atatürk'ün çok sevdiği, Harbiye'de beraber, hatta Mustafa Kemal'in ikizi derlermiş, çok da benzermiş, dublörü gibi yani, onun yerine koyarmış bazen hatta derslerde. Bunlar toplandılar İstanbul'da. Yani işgal olduğu halde düşün, nasıl bir işgal bu? Yani devlet en ufak bir gizli toplantıyı haber alıyor, işgalcileri almıyor mu? Tabii ki alıyor. Göz yumuyorlardı çünkü onların işgalinin maksadı başkaydı. Bunlar aralarında toplanarak Anadolu'da bir hareketi örgütlediler ve bunun başkanı olarak Talat Paşa'nın tavsiyesiyle Mustafa Kemal Paşa'yı seçtiler. Ona bir şey olursa Rauf Bey. Niçin? Programın başında söyledim. Hmm. İddiaçı ama iddiaçı değil. Kahraman, halkın biliyorsunuz kahraman severler ve bu işi götürebilecek kapasitede kişiler. Bunları seçtiler. Bunlara biat edeceksin dediler. Halk da bunu, onlar da bunu kabul ettiler.
Bunlar en sonunda İstanbul hükümetinin ya da padişahın da desteklediği isimler miydi?
Değil, hayır. Bunlar yeraltı faaliyetleri. Bu arada Anadolu'ya bir mümessilin gönderilmesi icap etti. Çünkü Anadolu'da Rumlarla Türkler birbirlerini boğazlıyorlar. Bu ise müttefiklerin istemediği bir şey. Çünkü gayrimüslimleri korumak misyonları var. Ama hükümetin de istemediği bir şey. Rumları boğazlarsanız başınız belaya girer. Anlaşmada size daha ağır fatura çıkar. Onun için bu işin önlenmesi lazım. Kim yapar bunu? Çok yüksek rütbeli, bu işi yapabilecek birisi. Kim bu? Mustafa Kemal Paşa. Başka kişi yok.
Şimdi tam da bunu, şunu anlamak için soruyorum. Yani padişah ya da İstanbul hükümeti diyelim, Atatürk'ün yeraltı faaliyetlerinin içinde olduğunu
haberdar değil. Atatürk o sırada Suriye'den gelmiş. İşgal zamanında İstanbul'a gelmiş Atatürk. İşgalde İstanbul'da Şişli'de arkadaşlarıyla oturuyor. Memleket işgal dedi, ne yapalım? Yani biz hükümette vazife alalım. Hükümette vazife vermiyorlar bize. Yani Atatürk'ün mazesinden dolayı padişahın harbiye nazırını vermedi. Bu Atatürk'ü inkısara uğrattı. Çünkü padişahlı bir hukuku vardı. Umuyordu bunu. Bunun üzerine hükümeti devirme teşebbüsü yaptılar. Olmadı. Padişahı tahttan indirme teşebbüsü yaptılar. Bunlar biliyorsunuz Kemalist terörde anlatılan şeylerdir. Atatürk'ün Şişli faaliyetleri. Oradaki arkadaşlardan birisi su koy verince İsmail Can Bolat olduğu söyleniyor. Bu hadise de akamete uğradı. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın bir, harbiye nazırı olmak. İki, padişahın kızınla evlenerek padişah üzerinde nafiz olmak. Üç, hükümeti devirmek. Dört, padişahı devirmek. Dört teşebbüsü akamete uğradı. Harp zamanında Enver Paşa'yı devirmek için teşebbüse geçmişti. Ama muvaffak olamamıştı. Yakup Cemil hadisesidir bu. Şimdi önünde tek bir fırsat var. Anadolu. Yeraltı faaliyeti dedi ki seni biz Anadolu'ya göndermeyi istiyoruz. Fakat Atatürk bundan şüphelendi. Yani bu iş muvaffak olur mu? Olmaz mı? Engellerler mi? Engelleme. Tam o sırada bir fırsat ortaya çıktı. Padişah onu, hükümet, damat Ferit Paşa hükümeti ona Anadolu'ya gönderdi. Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa beni uzaklaştırmak için gönderdiler diyorsa da bu sözünde mantık yok. Çünkü eğer uzaklaştırmaları hükümetin aleyhine. Çünkü yeraltı faaliyetini seçtiği adam o. Bilakis tabii, tutmaları...
O yüzden sordum. Yani bilerek mi gönderdiler? Yani orada bir eş amaç mı var?
Evet. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'ya karşı negatif düşünseydi onu padişahın başyaveri yapardı. Devamlı sarayda. Hiç ayrılmaz.
Yakında.
Evet. O zaman hiç Ankara hareketi falan olmazdı. Yani bir kere o söz mantıklı değil. Tarihi hadisiyle mantıklı düşünmek. Ama normal bir şey. Tabii böyle söylemesi icap eder. Yani demek ki İngilizler de hükümete diyor ki Mustafa Kemal Paşa'yı gönderin. İşte bu böylece mütareke devrinde enteresan bir kombinasyon. Hükümet Mustafa Kemal Paşa'yı Türklerle Rumlar arasındaki kavgayı önlemek üzere Anadolu'ya gönderiyor. Halbuki yeraltı faaliyeti de onu Anadolu'da iddiaçı, neo iddiaçı hareketi ihya etmek üzere seçip gönderiyor. Bu iş içinde İngilizler de var, İtalyanlar da var, Fransızlar da var. Çünkü Atatürk hepsiyle görüşüyor. Çünkü bu hadisenin onların rızası olmadan yürütülmesinin mümkün olmadığını bilecek kadar diplomasi ve politika biliyor. Zeki bir insan. Bu faaliyetleri yürütürken arkadaşlarından bir tanesinin düşman zırhlılarını göstermesi üzerine geldikleri gibi giderler diyor. Yani bu kehanet enteresandır. Atatürk bunu nereden biliyor? Yani o zamanki konjonktürde geldikleri gibi giderler demesi vizyonunu gösteriyor. Yani ondan sonra olacaklar hakkındaki...
Ama zaten
hakkındaki...
potansiyel olarak da bu işgalin anlaşma imzalandıktan sonra biteceği belli değil mi?
Çok büyük bir söz değil bu. Yani geldikleri gibi derler. Şimdi tabii çok kullanılıyor ama çok da büyük bir söz değil. Herkes aynı şeyi söylerdi. Geldikleri gibi der. Çünkü burayı sömürge yapmayacakları belli.
Manevi olarak da yani baktığınızda hangi Türk onun orada kalıcı olacağını istemez, düşünebilir?
İstemez. Neticede yani bu gerek maddi olarak gerek manevi olarak düşmanların burada kalmayacağı zaten belli bir şey. Padişahla görüştü biliyorsunuz. Yıldız Sarayı'nda padişah kendisini taltif etti. Anadolu'da yapacağı hizmetin çok büyük olduğunu söyledi ve Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.
Burada gizli bir görüşme var mı bilmediğimiz kayıtlara geçmeye?
Hayır. Ben o sözlere ben inanmıyorum. Gizli görüşmeler var, gizli bilgiler var. Hayır, gizli görevi yok. Mustafa Sultan Vahidettin Mustafa Kemal Paşa'ya gidin Anadolu'da bir mücadele başlayın, düşmanı yenin diye göndermemiştir. Bu kesin. Bunun hilafına söylenen sözler Mevlanzade Rifat'ın ve daha sonra Necip Fazıl'ın uydurduğu şeylerdir. Bunların tarihi gerçeklerle hiçbir alakası yok. Hiçbir vesikası yok. Mantığa da aykırıdır. Çünkü ortada zaten böyle bir hadise yok. İstanbul hükümetinin tavrı belli. Hadiseye bakışı belli. Sulh yapacağız. Diplomatik yollardan müttefikleri sepetleyeceğiz. Onların politikası budur. Onlar her zaman savaşla, kaba kuvvetle müttefiklerle mücadelenin yanlış olduğu kanaatinde olmuşlardır ve bunu devam ettirmişlerdir.
Yani İstanbul'da veya Anadolu'da
evet.
Herhangi bir mukaveme, müdafaa,
hayır,
bir
katıya.
Karşı duruş zaten içinde Anadolu'da olmayacak.
Zaten böyle bir problem yok. Şu an yani Atatürk Anadolu'ya çıktığı zaman vatanı kurtarmak diye bir mesele yok. Çünkü vatan işgal. Tehlikede değil.
Çünkü işgal başlamamış.
İşgal başlamamış. Yani evet. Fiili işgaller tamam onlar mütarekeyle alakalı. Adamlar çekilecek. Samsun'da var 100 kişi, Antalya'da var, kritik yerlerde, istasyonlarda var. Normal bir şey bu. Barış anlaşması imzalanacak birkaç ay içinde onlar gidecekler. Yani vatanı kurtarmak diye bir şey mevzu bahis değil. Vatanın kurtarılması İzmir'in işgali üzerine ortaya çıkarılmış bir hadisedir. Ve o işgalin büyütülmesi sebebiyle ortaya çıkmış bir hadisedir. Bunun tabii mevzuyla çok alakası yok. Bu arada işte tam mütareke devri ki biz tarihte bunu mütareke zamanı diye anlatıyoruz. Yani bir şeyden bahsediyoruz. Mütareke dendiği zaman 1918-1923 arası kastedilir.
23 Türk tarihinde. Bu arada.
23. Onu da çok kişi bilmez. Yani İstanbul'un tahliyesi 1922 değil. İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül 1922'dir. Ama İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim 1923'tür. Bir yıl bir ay sonra. Evet. Bunu çok kişi bilmez. Aynı yıl kurtuldu zanneder. Ha kurtuldu mu o da ayrı mesele. Yani düşman askerleri çekildiler. Yani Türk ordusu bileğinin hakkıyla İstanbul'u kuşatarak, silah atarak, harp yaparak almadı.
Ama öyle de bir işgal değildi ki
öyle
zaten.
Öyle bir işgal de değildi. Yalnız arada şöyle bir şey oldu. 16 Mart'ta, tabii bu arada, mütareke zamanında biraz evvel söyledik ya, müttefikleri tahrik edecek çok hadiseler oldu. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da Meclis-i Mebusan'dır. Meclis-i Mebusan 1920'de toplandı. Meclis-i Mebusan'a tamamı Mustafa Kemal Paşa'nın istediği ve tamamına yakını iddiaçı olan mebuslar tayin edildi. Bu müttefikleri fevkalade endişelendirdi. Biz iddiaçıları kovduk savaşın sebebi olan. Devirdik. İddiaçlardan arınmış bir Türkiye kuracağız. İster Mustafa Kemal olsun ister Vahdettin olsun fark etmez. Ama tekrar iddiaçıları biz görmek istemiyoruz dediler. Ve İstanbul'u resmen işgal ettiler. Tabi bu resmen işgal miydi acaba? O şeyleri yakalamak. Yani o iddiaçı millet İngiliz müttefikler aleyhinde faaliyette yeraltı faaliyetinde meclis bulunanları meclis kendini dağıttı. İngilizler meclisi bastılar. Orada birkaç kişiyi istediler. Yani İngilizler aleyhine mütareke aleyhine çalıştığını tespit ettikleri 3-5 kişi istedi. Meclisi biz vermeyiz dedi. Onlar da onu zorla aldılar. Meclis kendini dağıttı. Meclisini padişah dağıttı.
Yani sonuçta
maksat buydu.
Maksat buydu. Gerçekten.
Yani İngilizlerin resmi işgal yapmasını temin için zaten parlamento toplanmış ve Misak-ı Milli'yi kabul etmişti. Yani esas sebep İngilizlerin İstanbul'u resmen işgal etmesini sağlamak ve böylece herkesin Ankara hareketinin meşruluğunu kabul etmesini temin etmekti. Mütareke devrinin en enteresan hadiselerinden birisi budur. Mesela niçin Şehzade başındaki karakol basılıyor? Niçin oradaki telgrafhane basılıyor? Çünkü bütün bolup bitenler Ankara'ya bildiriliyor. Hmm. Her yeri basmadılar. Oradaki mızıka askerlerini İngilizler niye öldürsünler? Şehzadebaşı karakolundaki mızıka askerlerini. Niye diğer karakolları basmadılar? Mütareke devrini 1918'den 1922 yılına kadar İstanbul'da bulunan, toplanan bütün silahlar, bunların bir kısmı Osmanlı depolarındaydı. Bir kısmı müttefiklerin kontrolü altındaki depolardaydı. Selimiye Kışlası'ndaydı, Gümüşsuyu Kışlası'ndaydı. Bugün Gümüşsuyu Hastanesi olan yerde. Bunlar buradan muntazaman sanki tarifeli teknelerle Anadolu'ya götürüldü.
Şimdi yine net anlamak için soruyorum. Bir taraftan diyoruz ki Anadolu'daki hareketi müttefikler istemiyordu.
Evet.
Bir taraftan yer altında bir bu Anadolu'daki faaliyet hareketi var. Destekleyecek faaliyet var. Öbür tarafta Atatürk'ün, yani onların aslında yer altında destekledikleri kişinin kurduğu meclisi basıyorlar.
Meclisi basıyorlar. Çünkü
yani
meclis...
Burada o zaman neden o meclis kuruldu?
Meclis niye kuruldu? Meclis işte Atatürk'ün ve Rauf Bey'in hatıralarından anladığımıza göre İngilizleri tahrik edip meclisin Ankara'da kurulmasını sağlamak için yapıldı. Yani tamamen İngilizler meclisi bassınlar, kapatsınlar. Herkese diyelim ki bakın gördünüz mü İstanbul'da meclis yürümüyor. Mecburen Ankara'da toplayacağız. Bunu dedirtmek için yapılmıştır.
Yani aslında Anadolu'ya geçişin tabii, temellerini sağlamıştır.
Rauf Bey diyor ben kendimi bir bomba olarak görüyorum. Burada patlatacağım. Yani Anadolu'da meclisin açılması için bomba olarak görüyorum. Tutuklandım. Malta'ya götürüldü zaten. Sonra onları serbest bırakıp Anadolu'ya gönderdi. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Düz tarihçiler Lloyd George'a bakarak İngiltere'nin Ankara hareketine düşman olduğunu, Ankara'yı ezmek için elinden geleni yaptığını zannederler. Bunlar İngiltere'yi tanımayan tarihçilerdir. Her memlekette olduğu gibi İngiltere'de de bir derin devlet vardır. İngiltere'yi idare eden hükümet değildir. 1920'li yıllarda, yani Ankara hareketinin cereyan ettiği yıllarda, evet İngiltere Başbakanı Lloyd George. Ama İngiltere'yi idare eden o mu? War Office de Foreign Office. Savaş Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı. Nereden biliyorsunuz bunu? Birazdan anlatacağım misallerini. Lloyd George emir veriyor. War Office dinlemiyor. Harrington dinlemiyor mesela. Sonra zaten işin içinde Winston Churchill var. Şeyin rakibi. Lloyd George'un. Hı-hı. O da onu düşürmek istiyor. Düşürmek için bunu kullanıyor. O Ankara'yı destekliyor Lloyd George. Churchill. Öbürü güya muhalif. O fanatik bir Yunan hayranıydı. Antik Yunan hayranıydı. Bu şimdiki Yunanlar da onların torunu zannedecek kadar gerizekalı ve cahil bir adamdı Lord George. Galliydi zaten. Onun getirdiği bir kompleks de vardı. Zaten sonra iktidarını da kaybetti. Liberaller bir daha iktidara hiç gelemediler İngiltere'de bu sayede. Şimdi bu arada yani mütareke zamanında çok enteresan hadiseler oldu. El altından İngilizler Anadolu'yu destekliyorlar. Bir kere biz tarafsızız dediler Türk-Yunan Harbi'nde. Ne demek bu? Yunanları siz çıkarttınız İzmir'e. Niye desteklemiyorsunuz?
Silahı da veren
silah verensizsiniz. Vermediler ondan sonra mesela. Bir daha silah vermediler. Ama İstanbul'daki silahların Anadolu'ya geçmesine göz yumdular. Bu çok enteresandı. Bunun çok misalleri
sanki
var.
Sanki orada İngiltere'de bir fikir değişikliği olmuş
gibi. İngiltere Rusya'ya karşı güçsüz bir Türkiye'dense güçlü bir Türkiye istediler. Güçlü Türkiye Ankara'daydı. Güçsüz Türkiye İstanbul'daydı. Çünkü İstanbul'daki padişahın ne yapacağı belli olmaz. Halife çünkü. Tarihten gelen gelenekleri var. Biz padişaha güvenemeyiz, şeye güvenebiliriz. Ankara'ya güvenebiliriz. Bunu bu kararı verdikten sonra artık İngiltere'nin politikası Ankara üzerine olmuştur. Padişahı kullanmak, Ankara'yı desteklemek.
O yüzden bir daha Yunanlara silah vermediler ve geri çekilmesini istediler.
Harrington geldi Ankara'da. Tam savaş zamanı Atatürk'le görüştü. Mustafa Kemal Paşa'yla saldırın, muvaffak olacaksınız. Hiç kimse yardım etmeyecek Yunanlara. Siz galipsiniz dedi. Bunlar çok bilinen hadiseler. Daha sonra bir Yunanlılar yenildi. İzmir kurtarıldı. Arkasından Türk ordusu Çanakkale'ye yürüdü. O zaman Çanakkale ve Boğazlar tarafsız bölgeydi. Yani kimse yanaşamıyor. Trakya'yı almak için. İngilizler dediler ki İtalyanlar ve Fransızlar. Savaş çıkmasın. Trakya'yı biz size zaten vereceğiz. Ama Boğazlar tarafsız kalacak. Atatürk de çok realist bir, Mustafa Kemal Paşa realist bir insan olduğu için İngilizlerle savaş yapamayız. Savaşa girersek Fransızları ve İtalyanları onların yanına çekeriz. Hali hazır bizim lehimizedir. Biz zaten Boğazların tarafsızlığını kabul ediyoruz. Trakya'yı bize verdikten sonra bu iş bitmiştir dediler. Bu hadise üzerine mütareke imzalandı Mudanya'da. Mütarekede dendi ki bir sene içinde İstanbul boşaltılacaktır. Trakya'da Türklere verilecektir. Türk temsilcileri Refet Paşa, arkasından Selahattin Adil Paşa İstanbul'a geldiler. Damat Ferit Paşa hükümet gitti, hükümet düştü ama padişah hala orada. Bir müddet sonra zaten padişah gitti biliyorsunuz. Fakat İngilizler hala orada. 6 Ekim 1923'e kadar. Hatta
Neden?
İşte sulh anlaşması imzalanana kadar kalmak istediler. Sulh anlaşması imzalandı Temmuz 1923'te. 1923'ün Ekim'inde de müttefikler İstanbul'u terk ettiler. Yani İstanbul'un kurtuluşu değil, İstanbul'un tahliyesidir bu hadise. Evet. Zaten resmi kayıtlarda öyle geçer. Bu sonradan resmi bayram yapıldı. Kurtuluş günü diye 6 Ekim bir ara İstanbul'da. O zaman İstanbul'un kurtuluşu adını aldı. Ondan önce İstanbul'un tahliyesiydi. Hı. Adı buydu. 3 gün sürdü. Hatta bizim çocukluğumuzda 9 Ekim derlerdi. Çünkü son asker 9'unda gitmiş. 6'sında başladı tahliye.
3 gün.
Bayram günü gibi. Arada
neler kaldı geriye?
Arada çay partileri verildi, futbol kupaları yapıldı General Harrington'la.
Evet,
şarkılar, türküler
şimdi
yazıldı
çok
o zaman.
Çok sevdiğimiz bazı türküler
yani,
değil mi?
O zamandan kalma ve tabii bu hadise İstanbul ve Rumeli'deki Rumların aleyhine oldu. Bunlar kafile halinde tıpkı İzmir'deki Rumlar gibi sınırı geçip karşı tarafa gitmek mecburiyetine kaldı. Çünkü gelenlerin ne yapacağı belli olmaz dediler. İşte 6 Ekim 1923 İstanbul'un 5 sene süren fiili işgalinin neticesidir. İster kurtuluş deyin, ister tahliye deyin. Ve bu Türk tarihinde sosyal, bu arada Beyaz Ruslar geldi bu mütareke devrinde. İstanbul'un ve Türkiye'nin çehresi değişti. Sosyal hayat değişti.
Şimdi bildiğimiz o, biraz önce futbol dediniz mesela.
Evet.
Şimdiki futbol takımlarımızın pek çoğu aslında ilk maçlarını
o zaman yaptılar.
O zaman
evet. Kendi aralarındaki şeylerden burada yaptılar. Denize girme o zamanlarda adet oldu. Yani plajlar, denize girme o zamanlarda adet oldu. Otomobilin yaygınlaşması o zamanlardan adet oldu.
Üsküdar'a
giderken. Yani mütareke devri sadece siyasi değil, sosyal olarak da hayatımıza çok enteresan bir devreyi teşkil eder.
Tabii dünyada da değişimin dönemiydi aslında.
İstanbul'un kurtuluşu ne oldu? Liberaller düştü ve bir daha iktidar yüzü göremediler İngiltere'de. İşçi Partisi onun yerine geçti. İki, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kaybetti İngiltere. Çünkü Lord George asker gönderin, Türklerle savaşacağız dedi. Hop dedi, biz savaşmıyoruz. Biz senin keyfin için savaşamayız dediler. Onun üzerine İngiltere Dominyonlarıyla anlaşma yaparak onlara ayrı bir statü tanıdı. İngiltere'nin İstanbul'un işgali, İstanbul İngilizlerin de İngiltere'nin imparatorunun da dağılmasına sebebiyet verdi. Buna Çanakkale krizi veya Çanak krizi denir.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın sabahlar.